Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Sahih-i Mercerimize bayram namazıyla ilgili kaldığımız bölümden devam ediyoruz inşallah. En son bayram günü usul abdesti almak babında kalmıştık. Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan bir rivayet yok. Fakat bunun müstahap olduğunu gösteren sahabelerin uygulamalarından rivayetler var. Bunların bazılarını müstahap olan usuller babında daha önce usul kitabında aktarmıştık. Bu rivayetleri hatırlamak gerekirse Ali radıyallahu anh'e gusül abdesti hakkında sorulduğu zaman o şöyle demiştir. Cuma günü, Arefe günü yani Zilhicce'nin 9. günü Kurban Bayramı'ndan bir önceki gün, Ramazan ve Kurban Bayramı günlerinde gusül alınır demiştir. Bunu mevkuf olarak sahih bir isnatla İmam Şafii Müsned'inde rivayet eder. Nafi şöyledir. İbn Ömer radıyallahu anhuma Ramazan bayramı günü gusleder ve güzel koku sürünürdü. Bunu da yine mevkuf bir isnatla Abdurrezzak ile Firyabi rivayet etmişlerdir. El-Cad bin Abdurrahman şöyledir. Es-Saib bin Yezid radıyallahu anh'ın namazgaha çıkmadan önce guslettiğini gördüm. Burada namazgaha çıkmadan önce sözü bayram günü olduğunu gösteriyor. Çünkü namazgahta bayram namazı kılınır. Sahabelerden gelen daha başka rivayetler de var. Fakat bu kadarı yeterli bu konuda. Ramazan bayramı namaza çıkmadan önce bir şeyler yemek müstehaptır. Burada Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasında bir fark vardır. Ramazan bayramı namazına giderken namaza çıkmadan önce bir şeyler yemek müstehap. Kurban bayramında da bunun tam tersi. Kurban bayramı namazına gitmeden, bir şey yemeden gidiliyor. Bayram namazından sonra kahvaltıyı yapmak. Hatta kişi yapabiliyorsa kurbanını kestikten sonra kurbanıyla iftar etmesi. Yani o Zilhicce'nin 9 gününde oruç tutup da 10. günü de kestiği kurbanla iftar etmesi bir nevi gündüz vakti. Müstahap olan uygulama bu. Bu konuda Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü sabahleyin birkaç hurma yemeden önce çıkmazdı. Yani Ramazan bayramına namazına gideceği zaman mutlaka çıkmadan önce birkaç hurmayla da olsa bir şeyler atıştırır öyle giderdi. Burayda radıyallahu anh'den gelen rivayette ise Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü yemek yemeden önce çıkmazdı. Önce yemek yeri ondan sonra çıkardı. Kurban bayramı günü ise kurbanını kesinceye kadar yemek yemezdi. Evet, bu rivayeti Hasan bin İsnad'la Ahmet bin Hanbel, Müsned'inde, Tirmizi, İbn-i Mace, Sünenlerinde ve İbn-i Huzeyme sahihinde rivayet etmişlerdir. Bayram namazına gidip gelirken yine farklı yollardan gitmek rivayet edilmiştir. Cabir radıyallahu anh, Nebi aleyhissalatü vesselamın bayram namazlarında farklı yollar kullandığını rivayet etmiştir. Yani giderken bir yoldan gidiyorsa o namazın dönüşünde farklı bir yoldan giderek daha fazla yerden geçmiş oluyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarına çıktığı zaman çıktığı yoldan başka bir yoldan giderek geri dönerdi demiştir. Bayram namazlarının hükmüne gelince bu namaz gücü yeten ve yolcu olmayan, mukim olan her erkek ve kadın için farzdır. Erkek veya kadın her Müslümana bu namaz farzdır. Ummu Atiye radıyallahu anh'a şöyle diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bize bayramlarda kocaya gitmemiş genç kızlarla örtülü hanımları namazgaha çıkarmamızı, onları da beraberimizle götürmemizi, hayızlı kadınlara da Müslümanların namazgahından biraz uzaklaşmalarını emir buyururdu. Hafsa binti Sirin Ümmü Atiye'den şöyle rivayet ediyor. Bayramlarda örtülü hanımlar ve bakire kızlarla beraber namazgaha çıkmamızla emrolunduk. Hayızlılar da çıkar fakat cemaatin arkasında bulunurlar. Cemaatle beraber tekbirleri alırlardı. Yani namaza iştirak etmezler ama işte bayram için getirilen tekbirleri onlar da kendi hallerinde, içlerinden getirirlerdi diyor. Şevkani Rahimullah şöyle demiştir. Bil ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına devam etmiş, bu namazı hiçbir bayramda terk etmemiştir. İnsanlara bu namaza çıkmalarını, hatta genç kızların ve hayızlı kadınların dahi namazgaha gelmelerini emretmiştir. Hayızlılara namazdan ayrı durup bu hayra ve Müslümanların dualarına iştirak etmelerini, katılmalarını emretmiştir. Öyle ki dış örtüsü olmayan kadının ödünç bir dış örtü alarak çıkmalarını emretmiştir. Bu Ümmü Atiye radıyallahu anh'dan gelen rivayetin ziyadesi vardır. Ey Allah'ın Resulü, şayet kadınlardan birisi, kızlardan birisi dış örtüsü, cilbap bulamazsa ne yapsın? Kardeşlerinden, arkadaşlarından ödünç alsın. Ama yine bayram namazına çıksın, namazgaha gelsin diye emretmiştir. Namaza çıkma emrinin gereği olarak erkeklerle beraber kadınlara emir daha önceliklidir. Bütün bunlar bu namazın kifaye değil, yani farz-ı kifaye değil, herkes için pekiştirilmiş bir farz olduğunu göstermektedir. Bu bayram namazının vakti ve şekli hakkında Yezid bin Humeyrer Rahabi'den şöyle rivayet gelmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi Abdullah bin Busr radıyallahu anh, fıtır yani Ramazan bayramında veya Kurban Bayramı günü insanlarla birlikte çıktı. İmamın gecikmesini yadırgadı ve biz bu saatte namazı bitirmiş olurduk. Bu vakit tesbih vaktidir, yani kuşluk namazı vaktidir dedi. Bunu Bukhari muallak olarak rivayet etmiş. Ebu Davud ve İbn-i Mace ise sahih bir isnatla muttasıl olarak rivayet etmişlerdir. Burada tesbih vaktidir sözünü Sindi İbn-i Mace haşiyesinde yani kuşluk namazının kılındığı vakitlerdir diye açıklamıştır. Yani burada sibha kelimesi nafile namaz hakkında kullanılan bir ifade. Yani nafile namaz içerisinde tesbih bulunduğu için bu namaza tesbih denilmiştir, sibha denilmiştir. İşte bu vakitler sibha vaktidir, kuşluk namazı vaktidir demiştir. Bu da gösteriyor ki, demek ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıldırdığı bayram namazı kuşluk vaktinden önceydi. Yani kuşluk namazının vakti, Sahih-i Müslim'de Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ten gelen rivayette nasıl geçiyordu? Evvabin namazı, yani duha, kuşluk namazı, develerin yavrularının güneşin ısıttığı kumdan ayaklarının yandığı vakitte kılınan namazdır diye tarifi geliyordu. Yani vakit biraz daha öğlene yaklaşmış. Yani günün sıcaklığı artık yerin kumlarını ısıtmış. O vakitlerde kuşluk namazı kılınıyordu. İşte bu hadiste de Abdullah bin Büsür radıyallahu anh, bunun böyle kuşluk vaktine kadar geciktirilmesini yadırgamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında biz daha erken kılardık diyor. Demek ki güneş doğduktan, yani kerahat vaktinin çıkması güneş doğumundan itibaren bir mızrak boyu yükseldiğinde kerahat vakti çıkmış olur. O vakitten itibaren başlar bayram namazının vakti. Evet. Bu hadis bayram namazının vaktinin güneşin doğmasından sonra başladığını ve namaza giderken tekbir getirmenin müstahap olduğunu göstermektedir. Son vaktine gelince çoğunluğun görüşüne göre, alimlerin büyük çoğunluğuna göre bu vakit zeval vaktine kadar devam eder. Yani zeval vakti dediğimiz vakit gölgenin, yani güneşin yükselmesiyle beraber batı tarafına düşen eşyanın gölgesinin azalmaya başladığı andan, yani tepe noktasına geldiği zaman bu gölgenin kısalması durur. Tepeye yükseldikçe gölge azalır. Tepe noktasına geldiği zaman bu azalma durur. Suud gibi yerlerde, yani güneş ışınlarının direkt düştüğü yerlerde eşyanın gölgesi tamamen sıfırlanır. Bizim buralarda ise biraz daha yatay düşer. Bu sebeple eşyanın kendisi kadar veya hiçbir zaman sıfırlanmaz, öyle diyelim. Bazen yaz vakitlerinde iyice ufalıyor. Fakat kış vakitlerinde, bu vakitlerde vakti gözetlerseniz iki katına kadar da yükselebiliyor. Yani önemli olan bu azalmanın durduğu andır. O durduğu anda 10 dakika kadar hiçbir artma veya eksilme olmadan o gölge devam eder. Bu vakitler, bu 10 dakikalık zaman dilimi işte zeval vaktidir. O zeval vaktinden artışa geçer geçmez de öğle vakti girer. O gölge artmaya başladığı andan itibaren öğle vakti girer. İşte bu yani öğlen namazına 10 dakika kalıncaya kadar bayram namazının vakti demek ki devam ediyordur. İbn-i Kudame şöyle diyor, kurban kesmeye geniş vakit bırakmak için kurban bayramı namazını erken kılmak, fıtır sadakasına geniş vakit bırakmak için de Ramazan bayramı namazını geciktirmek sünnettir. İmam Ahmet ve Şafii'nin görüşü de böyledir ve bu konuda alimlerin ihtilaf ettiğini de, farklı bir görüş belirttiğini de bilmiyoruz diyor. Yani insanların kurban kesmeye genişçe vakit bulması için, biliyorsunuz kurban bayramı namazı kılınmadan kesilen kurban geçersizdir. Bayram namazından sonra ancak meşru oluyor kurban kesme. Bu sebeple kurban bayramı namazını erken kılmak maslahat için, ümmetin maslahatı için ve fıtır sadakası da bayram namazı, Ramazan bayramı namazından sonra artık vakti öldüğü için geciktirmek, bayram namazını da geç kılmak, vaktinin sonlarına doğru bırakmak daha faziletlidir. Yani şöyle diyebiliriz, kurban bayramlarında vakit girer girmez, yani güneş doğup da bir mızrak boyu yükseldiğinde, yani güneşin doğumundan yaklaşık bir 20 dakika kadar sonra hemen kurban bayramı namazını kılıvermek, Ramazan bayramı namazını ise ta zeval vaktine kadar ertelemek en hayırlı olanıdır. İnsanların bazı zikrettiğimiz ibadetlerini kolayca yerine getirebilmeleri için. Daha önce ezan ve kâmet bablarında, aleykümselam ve rahmetullah, bayram için, bayram namazı için ezan ve kâmet okunmayacağını aktarmıştık. Bu konuda yine es-salatu camiatun, namaz toplayıcıdır veya haydi namaza gibi seslenmeler de meşru değildir. Ata Rahimullah diyor ki, İbn Abbas radıyallahu anh'a ve Cabir bin Abdillah el-Ensari radıyallahu anh'a dediler ki, ne Ramazan bayramında ne de kurban bayramında ezan okunmazdı. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında böyle bir uygulama yoktu. Cabir bin Semura'dan gelen rivayette de radıyallahu anh'den şöyle diyor, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla birlikte bayram namazlarını bir değil, iki değil, birçok defalar ezan ve kâmet olmaksızın kıldım. Yani Allah Resulü zamanında bayram namazları için ne bir ezan, ne bir kâmet, ne bir çağrı, duyuru, böyle bir şey söz konusu değildi. Bu namazın tekbirleri ve rekat ve tekbir sayılarına gelince, bu namaz malum olduğu üzere iki rekattır. Birinci rekatte kıraatten önce 7 tekbir, ikinci rekatte yine intikal tekbirlerinden hariç olarak 5 tekbir alınır. Yani 7, 5, 12 tekbir. Bugün maalesef Hanefi mezhebinde zayıf bir rivayete dayanılarak, İbn-i Mesud radıyallahu anh'den gelen zayıf bir rivayete dayanılarak 9 tekbirle bayram namazı kılınmaktadır. Ve bu namaz böylece geçersiz olmaktadır. Sahih olan rivayetlere aykırıdır çünkü böyle bir davranış. Farz bir namazdır. Dolayısıyla işte ben camide kılsam ne olur desek, bayram namazında bu durum geçerli olmuyor. Hadi cuma namazında veya diğer cemaatle namazlarda neyse, tadil erkene uydukları sürece bunun kurtarı tarafı var. Ama bayram namazında böyle bir durum, şekil itibariyle tam bir sünnete muhalefet söz konusu olduğu için bir vatandaş gitse ben camide kılayım, Hanefilerin arkasında kılayım dese bu namazı geçersiz olur. Allah'ın önemli farzlarından bir farzı terk etmiş olur. Ve yine camilerde maalesef Peygamber aleyhissalatü vesselamın emrettiği şekilde bir bayram namazı şu açıdan da gerçekleşemiyor. Bu namaz bayanlara da farzdır. Bayanlara da farzdır. Bakarsınız teravih namazlarında, yani kadınların çıkması hoş olmadığı halde kadınlar her gece Ramazan'da çıkarlar, gelirler mescitlere. Onlar için yer vardır. Ama bayram namazı olduğu zaman, yani ne kadınlara yer ayrılması düşünülüyor ne de kadınlar bunu umursuyor. Halbuki bayram namazı farz. Teravih ise nafile, üstelik evde kılmaları daha faziletli olan bir nafile. Evet, şeytan maalesef ümmet olarak bizleri çeşitli açılardan aldatmış ve farz olanı bize terk ettirerek nafile olanı da bidat üzere amel ettirmek suretiyle ayaklarımızı kaydırmıştır ümmet olarak, genel olarak. Ve biz bu şekilde amel etmeye devam ettiğimiz sürece de Allah'ın yardımını, Allah'ın desteğini asla kendi yanımızda bulamayacağız. Bunun çözümü batıl işleyen topluma hakkı tebliğ etmek, açıklamak, şayet ısrar ederlerse onlardan teberrü etmek, uzaklaşmaktır. En yakın akrabalarımız bile olsa. Yani burada bazıları şey düşünüyor, işte akrabalık bağını mı kesmek olur acaba bu? Allah akrabalık bağlarını, sıla-i rahimi emretmiştir. Acaba bununla çelişki olmaz mı? Akrabalık bağı Allah Azze ve Celle'nin itaatinde olan kimseler için geçerlidir. Allah ile alakası kalmamış, kendilerine Allah ve Resulünden apaçık hüccet ulaşmış olmasına rağmen bundan yüz çeviren, bunu takmayan insanlarla hiçbir akrabalık bağı yoktur. Öz oğlun olsa Nuh aleyhisselam gibi davranmak zorundasın. Öz baban olsa İbrahim aleyhisselam gibi teberrü etmek zorundasın. Yani din konusunda kardeşlik yoksa, din konusunda akrabalık, yakınlık yoksa, kandan dolayı akrabalığın dinde bir geçerliliği yoktur. Böyle sıla-i rahim olmaz. Yani kişi buna rağmen ben akrabalık bağını kuvvetlendireceğim derse, Allah ile arasındaki bağları koparmış olur. En büyük koruması gereken bağ, Allah ile olan bağdır. Allah ile bağını koparmanı gerektiren bir akrabalık bağını gözetmek dinde emredilmiş değildir. İnsanların yanıldıkları hususlardan birisi de bu. Allah'a isyan etmesine rağmen, her türlü melanet bulunmasına rağmen akrabalık bağı diye bazı şeyler devam ettiriliyor. Bu sadece anne baba hakkında geçerlidir. Diğerleri bu konuda şey değil. Sadece anne baba istisna edilmiştir. Onlar, Allah Azze ve Celle anne ve babayı istisna ediyor. Onlar senin yanında yaşlandığı zaman öf bile deme diyor. Kafir ya da Müslüman. Bu ayrımı yapmıyor Allah Azze ve Celle. Anne baba diyor burada. Ama diğer akrabalara gelince orada ayrı bir yol çizmemiz gerekiyor. Yani hüccet ulaşmışsa, Allah ve Resulünden delil ulaştırılmış, buna rağmen yüz çevrilmişse, altını çizerek söylüyoruz, güzelce hüccet ulaştırılmış, güzelce anlatılmış, güzelce tebliğ edilmiş, buna rağmen yüz çevrilmişse, yoksa hüccet ulaşmayan kimselere kastetmiyoruz. Ve senin yüz çevirdiğin bu akraban, bu tanıdığın, senin kendisinden neden yüz çevirdiğini bilmesi gerekiyor. Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış şeklinde olmayacak bu. Allah için bir bağ kesmenin olduğunun bilinmesi gerekiyor ki karşı tarafa bu bir caydırıcı bir unsur da olsun aynı zamanda. Ya falan benimle konuşmuyor, niye acaba desin. Bu gözetilmediği zaman, yani Allah için dostluk ve Allah için düşmanlık, Allah için vela, Allah için yakınlık kurmak yani ve Allah için bera, teberrü etme, Allah için uzaklaşma. Bu gerçekleşmediği sürece biz toplum olarak ayağa kalkamayız. Allah Azze ve Celle'nin emirlerini ihya eden, yerine getiren, yasaklarından uzak duran kimseler olarak, hakkıyla Allah'a kulluk eden kimseler olamayız. Evet, namazlarda böyle bir durum var. Bakın sahih hadislerde nasıl geliyor. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ve Kurban bayramlarında birinci rekatte 7 tekbir, ikinci rekatte ise rükû tekbiri hariç 5 tekbir getirirdi. Yani rükûya eğildiğin o tekbir hariç birinci secdeden kalktığın tekbir hariç 5 tekbir ikinci rekatte. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü şöyle buyurdu. Bakın kavli hadis bu da. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sözlü hadisinde de bunu açıkça ifade etmiş. Ramazan bayramında tekbir ilk rekatte 7. Son rekatte ise 5'tir. Her ikisinde de kıraat tekbirlerden sonradır. Yani tekbirler kıraatten öncedir. Evet, bu hadisi de son okuduğum iki hadisi de Ebu Davud, İbn-i Mace rivayet etmişlerdir. Darekutni'nin Sünen'inde de yer alıyor. İbn Abbas radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramında 2 rekat kıldı. ne öncesinde ne sonrasında namaz kılmadı. Yani Ramazan bayramının ne öncesinde ne sonrasında işte sünneti, nafilesi yok. Sadece iki rekat bayram namazının o farz olan namazı vardır, iki rekatı vardır. Başka bir şey kılmadı diyor. Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Kurban bayramı namazı iki rekattır. Ramazan bayramı namazı iki rekattır. Yolcu namazı iki rekattır, akşam hariç. Cuma namazı iki rekattır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle bunlar noksansız böylece iki rekat olarak kılınırlar. Yani şuna işaret ediyor. Aynısı Ayşe radıyallahu anh'dan ve İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan da gelmiştir. Sefer babında tekrar edecek Allahu alem bunu tekrar edeceğiz. Yani Allah azze ve celle bu namazları böylece farz kılmıştır. Sonradan seferle alakalı olarak sonradan mukim olanlar için 5 vakit namaz 4'e çıkarılmıştır akşam hariç. Akşam o 3 rekat olarak aslı itibariyle kaldı. 3 rekat olarak farz kılındı. Ama sabah, öğle, ikindi, yatsı bunlar hep ikişer rekat olarak farz kılındı. İlk farz kılınışında böyleydi. Sonradan mukim olanlar için sabah aynı kaldı, akşam aynı kaldı. Öğlen, ikindi ve yatsı namazları ise 4'e çıkarıldı diyor. Böyle olunca biz seferlik meselesinde neden seferde namazı tam kılmak caiz değildir sorusunun cevabını da bu rivayetlerden buluyoruz. Çünkü Allah Azze ve Celle seferde namazı iki rekat farz kılmış. Sen bunu 4 kıldığın zaman Allah'ın farz kılmadığı, Resulünün emretmediği bir şeyi yapmış olursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu konuda her kim emrimiz olmayan bir amelde bulunursa o reddolunur buyurmuştur. Bu sebeple oruçlu kimse ister tutar ister tutmaz seferdeyken. Yani ister orucunu tutar, ister tutmaz. Tutmazsa daha sonra mukim olduğu bir zamanda kaza edebilir. Böyle bir ruhsat vardır yolcu için oruç konusunda. Ama namazda isterse tam kılar, isterse kısaltılmış olarak kılar değil bak. İllaki ve illa yolculukta insan kısaltılmış şekliyle, ilk emredildiği şekliyle kılmak zorundadır. Çünkü asıl emredildiği şekli böyledir.
Bayram namazı için de mi
geçer hocam? Bayram namazı aslı itibariyle iki rekat farz kılınmıştır ve seferiye bayram namazı yoktur. Seferi olan kimse bayram namazı kılmaz. Onu açıklayacağız birazdan. Seferi olan peki ne yapar? Onu açıklayacağız. Tekbirlerde eller kaldırılır mı? Bu konuda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bayram namazında tekbirlerde ellerini kaldırdığına dair bir şey sabit olmamış. Bakın burada çok garip bir incelik var. Hanefiler kaldırıyorlar değil mi? Allah Resulü'nden sabit hiçbir şey yok. Bayram namazının tekbirlerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ellerini kaldırdığına dair bir rivayet yok. Sahabelerden var, onları aktaracağım şimdi. Garip olan taraf şu. Hanefiler bayram namazının tekbirlerinde ellerini kaldırıyorlar. Neye dayanıyorlar? Ama 5 vakit namazda kaldırmıyorlar. Bu garip bir şey. Evet, her tekbirle beraber ellerin kaldırılmasıyla ilgili hadisler umumi olduğu için biz kaldırsak kaldırırız, bizim hakkımızdır. Ama Hanefiler niye kaldırıyor? Neye dayanıyorlar bu konuda?
Hocam o zaman Ebu Hanife mi işaret etmiş? Onlara söylemiş, orada kaldırıyor.
Artık şimdi bu konularda biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olan neyse bununla amel ederiz. Aklın veya kıyasın bu işlerde, hele ibadet konusunda bir yeri yoktur. Şimdi bu rivayetler, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın her tekbirle namazda ellerini kaldırması genel bir ifade olduğu için bazı alimler, büyük bir çoğunluk bu konuda ellerin kaldırılacağını söylemiş. Bir kısmı da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sabit olmadığı için bu fiil kaldırmak gerekmez demişlerdir. Kaldırılmaz demişlerdir. Bu konuda İbn-i Cüreyç ve Ata bayram namazının her tekbirinde ellerini kaldırırlardı diyerek bu tabiindendir. İbn-i Cüreyç de Ata da tabiindendir. Bunlar bayramın her tekbirlerinde ellerini kaldırırlar diye geliyor. Velid bin Müslim şöyle demiştir. Evzai'ye diğer namazlarda olduğu gibi bayram namazı tekbirlerinde de ellerimi kaldırıyorum dedim. O da evet, hepsinde ellerini kaldır dedi. Velid bunu Malik bin Enes'e sormuş, o da şöyle cevap vermiştir. Evet, her tekbirle birlikte ellerini kaldır. Bu konuda Allah Resulü'nden bir şey işitmedim demiştir. Yani özellikle bayram namazının tekbirleriyle ilgili bir şey gelmemiş. Ama her tekbirde ellerini kaldır diyorlar buna rağmen. Neden? Çünkü Allah Resulü namazda her tekbirle ellerini kaldırırdı ifadesi umumi gelmiş. Mervezi naklediyor. Ahmet bin Hanbel'e bayram tekbirlerinde eller kaldırılır mı diye sordum. O da evet dedi. İshak bin Rahuye de onun dediği gibi söyledi. Yahya bin Ma'in de yine aynı görüştedir. Kıraat, her iki rekatte de Fatihatül Kitap, Fatiha suresi okunması gerekir. Zira Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Fatihatül Kitabı okumayanın namazı yoktur buyurmuştur. Bu bayram namazı için de geçerlidir. Her iki rekatte Fatiha'dan sonra kolayına gelen sure okunur. Bu iki rekatte Kaf ve Kamer surelerini okumak müstehaptır. Veya Ala ve Gâşiye sureleri okunur. Bu konuda Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe, Ebu Vakıd el-Leysi'den rivayet ediyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh bana, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazlarında ne okurdu diye sordu. Ben de dedim ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunlarda İnşikak ve Kaf surelerini okurdu demiştir. Numan bin Beşir radıyallahu anh'den gelen rivayette, bunu geçtiğimiz derste cuma namazı bahsinde zikretmiştik bu rivayeti yine. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bayramlar ile cumada, cuma namazında Ala ve Gâşiye surelerini okurdu. Bayramla cuma aynı güne gelirse bu sureleri her iki namazda da okurdu. Yani hem bayram namazında hem cuma namazında Ala ve Gâşiye surelerini okurdu demiştir. Bayram namazının namazgahta kılınması, yani musallada kılınması sünnet olan budur. İmamın bayram namazı için naibiyle beraber, yani imam derken burada devlet başkanı veya bir yerin en büyük mülki amiri, o yardımcısıyla beraber, naibiyle beraber namazgaha çıkması ve bir mazeret olmadıkça bayram namazını mescitte kılmamak müstehap olan budur. Bundan Mekke halkı, Allah onların şerefini ve keremini artırsın, hariçtir, müstesnadır Mekke halkı. Zira bize seleften birinin onlara mescit dışında bir yerde namaz kıldırdığı ulaşmamıştır. Mekke halkı dediğimiz Kabe. Yani onlar Kabe'de, mescidi haramda kılıyorlardı. Bayram namazlarında bu şekilde kılıyorlardı. Oranın böyle bir istisnai durumu vardır diğer mescitlere nazaran. Ümmü Atiye radıyallahu anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namazgaha çıkmayı emrettiğini az önce aktarmıştık. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü namazgaha çıktığı zaman harbenin getirilmesini emrederdi. Harbe mızrak, ucu sivri, demirden bir çubuk, mızrak gibi bir şey. Bu mızrağın getirilmesini emrederdi. Bu harbe onun önüne dikilir, kendisi ona doğru namaz kılar, yani onu sütre edinirdi. Cemaat de onun arkasında dururlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu seferde de, yolculuklarında da yapardı. Emirlerin harbe taşıması buradan kalmıştır, diyor. Yani halifelerin, devlet başkanlarının veya mülki amirlerin yanlarında harbe taşımaları veya naiplerine, yardımcılarına harbe taşımaları işte buradan kalmış bir sünnettir, diyor. Hutbe bayram namazından sonra okunur. Cuma namazının tam aksine, cuma namazında önce hutbe okunur, arkasından namaz kılınır. Bayramda ise tam tersi, önce namaz, arkasından hutbe okunur. İki bayram namazında hutbe namazdan sonra okunur. Hutbeye tekbirlerle başlamak ve hutbenin çeşitli bölümleri arasında da tekbir getirmenin delili yoktur. Günümüzde yaygın olarak insanların yaptığı şeylerden, yani Arap aleminde yaptığı şeylerden, Türkiye'de nasıl epeydir camilerde kılmadığımız için, Türkiye'de de mi aynı? Hutbede bunu yapıyorlar. Evet. Bunun veya hutbenin çeşitli yerlerinde bunu tekrar etmenin bir delili yoktur. İbn-i Kayyım Rahimullah bu hususta şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün hutbelerine Allah'a hamd ile, işte innel hamdelillah diye başladığımız o hutbetül hacedeki hamd ile başlardı. Ondan bayram namazlarının hutbelerini tekbirle açtığına dair sahih bir rivayet gelmemiştir. Aynı şekilde Hatiplerin bayram namazı için iki hutbe okumaları da yanlıştır. Aynı cumada olduğu gibi arasında iki hutbe arasında oturup ikinci hutbeye kalkmaları, bu da yanlıştır. Bayram hutbesi tek bir kıyam halinde okunan bir hutbedir. Nevevi Rahimullah hutbenin tekrarı hususunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan herhangi bir şey sabit olmadığını ifade etmiştir. İbn Abbas radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Bayram namazında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anhum ile beraber bulundu. Hepsi onu hutbeden, yani namazı hutbeden önce kılar, sonra hutbe okurlar demiştir. İbn Ömer radıyallahu anh'a şöyle diyor. Allah Resulü ile sallallahu aleyhi ve sellemle Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhuma ile bayram namazlarını hutbeden önce kılardık. Yani önce namaz sonra hutbe. Abdullah bin Es-Saib radıyallahu anh rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber bayram namazına katıldım. Namazı bitirince şöyle buyurdu. Biz hutbe vereceğiz. Hutbe için oturmak isteyen otursun, gitmek isteyen de gitsin. Bu rivayeti Nesai, İbn-i Mace ve Ebu Davud sünenlerinde sahih bir isnatla aktarıyorlar. Bu da gösteriyor ki cuma namazında olduğu gibi bayram hutbesini dinlemek illaki şart değil. Acil işi olan demek ki hutbeyi dinlemeden gidebiliyormuş. Bayram ve cuma aynı güne gelirse ne yapılacağını cuma namazı bahsinde anlatmıştık. Dileyen bunlardan birisiyle iktifa edebilir. Bu namazlardan birisine katılmakla yetinebilir. Delilleri o zaman geçtiğimiz hafta aktarmıştık. Bayram namazı peki kaçırılırsa ne yapılır? Bayram namazına yetişemedin, uyuyakaldın veya bir şekilde kaçırdın. Ne olacak? Böyle bir şey olursa iki rekat namaz kılınır. Müslüman bayram namazını kaçırırsa imamın bayram namazı kıldığı gibi iki rekat namaz kılar. Ubeydullah bin Ebi Bekir bin Enes bin Malik, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olan Enes bin Malik radıyallahu anh, bayram namazını imamla birlikte kılmayı kaçırırsa aile halkını toplar ve onlara imamın bayram namazı gibi namaz kıldırırdı. Yani aile halkıyla bu namazı kılar demek ki. İbn-i Cüreyç Ata'dan naklediyor. Ata rahimullah dedi ki, iki rekat namaz kılınır ve tekbirler de getirilir. Yani nasıl bayram namazında imam nasıl kılıyordu? İlk rekatte 7 tekbir, kıraatten önce. İkinci rekatte de 5 tekbir. Bunları da yaparak kendi başına iki rekat kılabilir. Nitekim Bukhari sahihinde bayram namazı kaçırılırsa iki rekat namaz kılınır diye bir bab başlığı da açmıştır. Bunları aktardığı yerde. İbnül Münzir şöyle diyor. Bayram namazını kaçıran imamın kıldığı gibi iki rekat namaz kılar. Burada İbnül Münzir'in sözünü özellikle aktarmamızın sebebi şu. İbnül Münzir gerek El-İkna, El-İcma kitabında gerek El-Evsat kitabında ümmetin alimlerinin fıkhi konularda ihtilaf ettikleri meseleleri, El-İcma kitabında icma ettikleri meseleleri toplamıştır. El-Evsat kitabında da ihtilaf ettikleri meseleleri toplamış ve her bir görüş sahibinin delillerini teker teker zikretmiştir. Bu özelliğiyle muazzam bir kitaptır. Mücellet, çok ciltli bir kitap. 12 küsur ciltli, 10 küsur ciltli bir kitap. Yani çok faydalı bir kitap. Yani her mezhebin, her görüşün, yani 4 mezheple sınırlı değil, tabiin döneminden beri farklı görüş bildiren alimlerin dayandıkları delilleri kendi isnatlarıyla zikretmiştir. Böyle önemli bir kitaptır. İşte burada ihtilaf olmaksızın, alimler arasında bir ihtilaf söz konusu olmaksızın durumun böyle olduğunu belirtiyor. Bu sebeple İbnül Münzir'in sözünü özellikle aktarıyoruz. Bayram olduğu ancak zevalden sonra öğrenilirse, yani biliyorsunuz bayram tespitleri Kurban Bayramı'nda da Ramazan Bayramı'nda da hilalin gözetlenmesine dayanır. Zamanımızdaki Tağut Diyanet İşleri Başkanı'nın uydurduğu şekilde işte hesap, astronomik hesaplara göre birleştirelim insanları diyerek çıkardığı fitne gibi değil olay. Çünkü astronomların hesaplarına göre dünya göğüne vuran ilk ışıklar onların nazarında yeterlidir. Namaz vakitlerinde de böyle bunu dikkate alıyorlar. Hilalin gözükmesinde de böyle. Hilali onlar görmüyor. Sadece görülebilme imkanına nazaran işte şu vakitlerde görülebilir. Halbuki dinde bu şöyle gelmiş. Hilali gördüğünüz zaman, oruca başlayın, hilali gördüğünüz zaman bayram edin. Yani ayların tespiti böyledir.
Ve onlar tam hilalin gözükme ihtimalini hesaplarlar. Yani komple bütün bir hilali. Dinde ise hilalin bir ucunu görsen yeter. Ucundan bir parça görsen yeter. Hadislerde gelen böyledir. Ama astronomlar nasıl diyor? Hilalin tam şekliyle, tam bir hilal şeklinde görülmesi imkanından bahsediyorlar. Bizi bunlar enterese etmiyor. Din bize emredilirken, Allah Azze ve Celle şeriatını bize bildirirken, peygamberinin diliyle, astronomik cihazlarla bunu gözetlememizi emretmiyor. Bilakis çıplak gözle, teleskop bile değil, çıplak gözle gördüğümüze itibar etmemizi. Ve bu astronomik hesaplar senelerce öncesinden yapılıyor. Belli bir hesaplamalara göre, tahminlere göre, işte şu vakitlerde şöyle olacak diyerek, bu tahminlere dayalı 10 senelik, 20 senelik, 30 senelik, belki 100 senelik hesaplar çıkarılıyor. Bunlara göre hareket ediliyor. Fakat Allah Azze ve Celle dilediğini işleyendir. Kitabında açık açık aylar, de ki hilalden sorarlar sana, de ki o ayların tespiti içindir diyor. Allah'ın kitabıyla da sabittir bu. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle de sabittir. Ve bu sünnette diyor ki, hadis-i şerifte, İbn-i Ömer radyalanmadan gelen rivayette, biz ümmi bir milletiz. Hesap da yapmayız, yazmayız da. Hesap da yapmayız, yazmayız da. Hilali gördüğümü bayram ederiz. Şu şekilde hilali gördüğümü de orucu tutarız. Yani orucun tutulması, bayram edilmesi, ayların tespiti dinde hilalin çıplak gözle görülmesine bağlıdır. İşte biz ümmet olarak özelliğimiz budur. Kim bu hususla bize muhalefet ederse bizim ümmetimizden değildir manasındadır bu. Yoksa hesap bilmeyiz, yazı bilmeyiz diyerek tercüme ediyorlar. Bu kasıtlı bir tercümedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında yazı yazmasında bilen, hesap yapmasında bilen sahabeler vardı. Nitekim vahiy katipleri vardı. Hesap bilenler vardı Muaviye radıyallahu anh gibi. Yazı bilmeyiz sözü, yani oradaki yazmayız ve hesap etmeyiz sözü, yazı bilmeyiz, hesap bilmeyiz diye kasıtlı tercüme ediliyor. İşte o zamanlar bilmiyorlardı, şimdi herkes hesabı biliyor, yazıyı biliyor diyerek bu hadisin kapsamından çıkmaya çalışıyorlar. Maalesef tehlikeli adımlar atıyorlar bu noktada. Allah şerlerinden bu ümmeti korusun. Fakat bizim bu konuda Allah'a hamdolsun peygamberin vaadi var. Kıyamet gününe kadar az da olsalar, bir kişi bile olsa bu ümmetten hakkın üzerinde sebat eden kimseleri hiç eksik olmayacak ve muhalefet edenlerin muhalefetleri onlara zarar vermeyecek. Bu din asli şekliyle nesilden nesile aktarılarak gelecektir. Güvenilir kimseler tarafından aktarıla gelecektir. Aslıyla korunacaktır. İsterse bütün insanlar yüz çevirsin bunlar dışındaki. Mutlaka bu dine sahiplenen insanlar çıkacak. Evet, zevalden sonra öğrenilirse dedik, ne olacak? Yani şöyle düşünün, bayram ilan edildi, hilal görülmedi diye 30'a tamamlandı farz edin, Ramazan ayının. O gün oruçlusunuz. Zeval vaktin öğlen olmuş. Birisi geliyor diyor ki biz falanca yerde veya falanca yerde birisi haber veriyor orada görülmüş diyerek. Hilal görülmüş diyerek. O zaman ne yapacaksın? Bayram namazı kılacağın vakit geçti. Zevale kadardı bayram namazının vakti. O anda orucunu bozarsın ama bayram namazı ne olacak? İşte böyle bir durumda ertesi gün bayrama çıkılır. Bu konuda delil Ebu Umeyr bin Enes, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından olan amcalarından naklediyor. Binekliler Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip akşam hilali gördüklerine şahitlik ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onlara oruçlarını bozmalarını ve ertesi gün bayram için namazgaha çıkmalarını emretti. Yani Nebi aleyhisselatü vesselamın uygulamasında da böyle bir şey vaki olmuş. Yani düşünün, bazıları hani şunu da söylüyor, buna da reddiyedir bu. Yani herkes kendi bölgesinde gördüğü hilale göre amel eder. Ya adamlar Suud'da görmüş veya Pakistan'da görmüş, bize ne diyor ya? Binekliler geliyor, Allah Resulü ve etrafındakiler görmemiş bunu. Başka bir yerden gelen insanlar gördüklerini söylüyorlar. Ve bu hilal haberine göre amel edilmesini emrediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu konuda da açık bir reddiyedir bu. İbnül Münzir şöyle diyor. Bayramı ancak zevalden sonra öğrenirlerse, Yani öğlen vaktinden sonra öğrenirlerse, ertesi gün namazgaha çıkıp bayram namazı kılınır. Seferde bayram namazı yoktur dedik. Yani yolcu olan kimseye bayram namazı meşru kılınmamıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birçok seferlere, yolculuklara çıkmış olmasına rağmen, sahabelerini seriyeler halinde göndermiş olmasına rağmen, seferde bayram namazı kıldığı veya seferdeki sahabelerine, yolculukta bulunan sahabelerine bayram namazını kılmalarını emrettiği nakledilmemiştir. İbn-i Teymiye rahimullah da doğrusu bu görüştür diyor. Yani bayram yolcu olan kimseye bayram namazı meşru değildir görüşündedir. Eğer yolcu kendi beldesinden başka bir beldede bulunuyorsa, yani yol esnasında değil de, dağ başında değil, yerleşim biriminde, Müslümanların topluca yaşadığı bir yerde bulunuyorsa, ora halkıyla beraber namazı kılar. Zira erkek ve kadın, bütün Müslümanlar fark gözetilmeksizin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber bayram namazına katılıyorlardı. Herkesin bu namaza, yani şehir yerinde mevcut olan herkesin katılmasını, namazgaha çıkmasını Allah Resulü emrediyordu. Öyle ki, burada belki ilmihali almamışız ama bu ayrıntıyı da belki eklemek faydalı olacak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam namazgahta kılıyordu bunu. Yani mescitte değil, şehrin dışında, şehre uzak, şehrin avali denilen, Medine'nin avali denilen bölgelerinde, bizim dilimizde yayla dediğimiz, yayla dediğimiz yerlerde. Mesela yaylalar, mesela köy yeri olur, köy yerinden bayağı bir uzak. Bir tane ev veya iki tane ev olur, bir iki aile kalır bu yaylada. Böyle yaylalarda, avalilerde, Medine'nin civarında da böyle avali denilen yerler vardı. Bir iki evlik aileler vardı. Oradakiler de katılsınlar diye namazgahta kılardı. Oraların halkı gelir namazgahta bayram namazını Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la beraber kılarlardı. Yani namazgahta kılmanın böyle de bir ayrıcalığı, faydası var. Yoksa normal halde şehir merkezinde kılsa, çoğu avali halkı, mesela 4 kilometrede olan yerler de vardı. Seferi olabilir. 2 kilometrede olan avliyeler vardı. Onların yolcu olmaları hasebiyle şehir merkezine katılmaları da zor olurdu. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onların da katılmalarını arzu ederek özellikle musallada, namazgahta kılıyordu. Evet, bayramda tebrik nasıl olur veya bu meşru mudur? Bu konuda Cübeyr bin Nüfeyr'den şöyle geliyor rivayet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı bayram günü birbirleriyle karşılaştıklarında tekabbelallahu minna ve minkum. Yani Allah bizden de sizden de hayırlı amellerinizi kabul etsin, salih amellerinizi kabul etsin manasında böyle dualaşırlardı. Bayram için işte ev ev gezelim, ziyaret edelim. Bu Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde olmayan bir şey, sonradan çıkan bir şey, sünnette yeri olmayan bir şey. İşte telefonlaşmalar, bayram tebriği için özel ziyaretler, bunlar için tatlı yapılması, israflara girilmesi, işte şeker toplamak falan. Bunlar hele şeker toplama işi kafirlerden geçmedir. Bu Halloween bayramı dedikleri kafirlerin veya Christmas dedikleri cadılar bayramı veya onların kutsal saydıkları bayramlarda işte çocuklar çeşitli kıyafetler giyerek yumurta veya şeker toplarlar veya haçlık toplarlar. Onlardan bize geçmiş bu. Bir şekilde geçmiş nasıl geçtiyse. Müslümanların adetinde böyle bir şey yok. Avrupa'da yaşayan Müslümanlarda daha acayip bazı durumlar var. Zaman zaman bahsediyoruz. Yani kafirleri taklit etme hastalığı, yani kafirlerin yaptığı her şeye bir alternatif bulma kompleksi o kadar yaygınlaşmış ki, mesela onların Noel babası varsa, bunlar da bayram dede diye bir şey icat etmişler. Cafcaflı bir elbise giydirip, böyle parlak göz alıcı kıyafetler, işte takma bir sakal, işte çocuklar sıraya girmiş, hepsini işte başlarına okşuyor, haçlık veriyor, şeker veriyor falan. Bu da bayram dede. Noel babanın alternatifiymiş. İşte bir başkaları, malumunuz birileri yılbaşı kutlarken o gece Mekke'nin fethini kutlarlar. Fetih gecesi diyerek Mekke'nin fethini kutlarlar. Veyahut da olmadı Hicri yılbaşı diyerek onu kutlarlar. Yani bunlar işte kafirlerin kuyruklarına yapışmanın, onlar karşısında Müslümanların kendilerini ezik hissetmelerinin bir göstergesidir. Müslüman diniyle aziz olmalı, izzetli olmalı. Müslüman diniyle İzzet duymalı, gurur duymalı. Kafirler karşısında hiç böyle ezikliklere ihtiyacımız yok. Bırakın onlar taklit etsin, taklit edilecekse. Yani biz kendi dinimizde gelen neyse hepsiyle gurur duyarız. Bunlar bizim için yeter. Yani bütün hayır selefte, öncekilerde, Allah ve Resulünden gelenlerde. Bütün şer de bunların dışındakilerdedir. Bayram günlerinde bakın, mesela herhalde bu kafirleri taklit etme veya kafirlerin bayram yapma şekillerine alternatifler oluşturma gayret keşliğinden dolayıdır ki, sünnette meşru olan bazı şeyleri biz terk etmişiz, göremiyoruz. Hayatımızda hiç görmedik böyle şeyler. Bakın, bayram günlerinde kız çocuklarının şarkı söylemeleri, savaş oyunları oynanması, özellikle mescitte, def vurulması, bunlar sünnette olan şeyler. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana geldiğinde yanımda bu as günü şarkılarını söyleyen iki cariye, yani iki kız çocuğu vardı. Yatağa uzandı, yani Allah Resulü aleyhisselatü vesselam, ve yüzünü diğer tarafa çevirdi. Daha sonra Ebu Bekir radıyallahu anh geldi, beni azarlayarak, yani Ayşe radıyallahu anh'a azarlayarak, peygamberin yanında şeytan düdüğü mü dedi, şeytan çalgıları mı, nasıl buna cüret edersiniz dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü ve onları rahat bırak buyurdu. Daha sonra ben kızlara işaret ettim, onlar da çıktılar diyor. Yani bakın burada şimdi, Ebu Bekir radıyallahu anh nereden biliyor bunun şeytan düdüğü olduğunu, şeytan çalgısı olduğunu? Muhakkak ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan işittiği bir şey üzerine. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam da ona karşı çıkarken demiyor ki, hayır nasıl böyle konuşursun, çalgı güzel bir şeydir, böyle demiyor bak. Bırak onları, çünkü onların bayram günleridir diyor. Gerekçesini açıklıyor. Bayram günü olmasaydı sen haklısın ey Ebubekir. Bunun manası budur. Evet, bunlar şeytan çalgısıdır. Şayet bugün bayram günü olmasaydı, evet bunlar şeytan çalgısıdır. Bu çalgılar kim çalıyor? Kız çocukları. Bayram günde demek ki böyle bir ruhsat var. Küçük kız çocuklarının bayram günlerinde haram çalgı aletleri kullanmaksızın, bu konuda meşhur olan def vurmaktır. Sade def. Mübah gazel sözlerle, mübah güzel sözlerle, yani sözlerinde sakınca olmayan, sözleri mübah olan şiirlerle şarkı söylemeleri helaldir. Kız çocuklarının, buluğa ermemiş kız çocuklarının, cariye kelimesi buluğa ermemiş kız çocuklar hakkında da kullanılır, köle kadınlar hakkında da kullanılır Arap dilinde. Bukhari'de bir başka rivayette şöyle geçer, şarkı söyleyen ama şarkıcı olmayan iki cariye kız vardı. Yani bunlar şarkıcılığı meslek edinmiş kimseler değildi. Yani böyle bir meslek oluşturma dinde yok. Bu alanda ihtisaslaşma, uzmanlaşma yok. Şarkı söyleyen ama şarkıcı olmayan. Yani bunu meslek edinmiş kimseler de değildi. Yani Ayşe radıyallahu anh'ın yanında şarkı söyleyen kızlar şarkıcı olarak tanınmış, şarkı söylemeyi sanat edinmiş kimseler değildi. Dolayısıyla bu ifade durgunu hareketlendiren, mahremleri açığa çıkaran ve haramlığında ihtilaf edilmeyen şarkıcı ve müzisyen olarak tanınmış kimseleri dinlemekten sakındırmaktadır. Bu hadisin başka bir rivayetinde yer alan def çalan ifadesinden def kullanmanın da mübah olduğu anlaşılmaktadır. Düğünlerde ve benzeri merasimlerde def çalınmasının mübah olduğu ifadesinden ut ve benzerleri gibi başka çalgı aletlerinin de mübah olduğu sonucu çıkarılamaz. Bir grup alim, def dışındaki çalgı aletlerinin haram olduğuna dair icma nakletmişlerdir. Yani çalgılardan bir tek def caizdir, def mübahtır, diğer çalgılar haramdır. Yani diğer çalgıların telefi vaciptir. Bunların görüldüğü yerde kırılmaları, yok edilmeleri gerekir. Ama def öyle değil. Neden? Çünkü düğün ve bayramlarda buna müsaade edilmiş. Kullanılması meşru olan bir yer var. Hatta İbn-i Mesud radıyallahu anh'ten gelen rivayette, bunu Şeyh Elbani'nin Çalgı Aletleri kitabında görmüşsünüzdür. İbn-i Mesud radıyallahu anh, erkeklerin def çaldığını gördüğünde onu başlarına geçirirdi. Bu rivayet edilmiştir. Hasan el-Basri de, erkek def çalarsa bu kadınlara benzemiş olur, bu sebeple lanetlik bir iştir demiştir. Def çalmak kadınların işlerindendir, kadınlara meşrudur. İki yerde meşrudur: bayram günlerinde, bir de düğünlerde. Sahabeler, Nesai'nin Sünen'de gelen rivayette, sahabeler bir yerden def sesi işittiklerinde hemen oraya baskın yaparlardı, girerlerdi, ne oluyor burada diyerek. Onlar da bugün bizim düğün günümüzdür diyerek mazur görürler, mazeret gösterirler. Ha düğün günü ise bunda Allah Resulü bayram ve düğün günlerinde serbest bırakmıştır defi diyerek öylece bırakır gelirlerdi. Ama böyle bir gerekçe yoksa derhal o kötülüğe engel olurlardı. Sahabelerin uygulaması bu şekildeydi. Günümüzdeki çalgı aletleriyle söylenen şarkılar hiç şüphesiz haramdır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam yemin olsun ki ümmetimden bazı gruplar gelecektir. Bunlar zinayı, ipek elbiseler giymeyi, şarap içmeyi, çalgı aletleri çalıp eğlenmeyi helal sayacak, serbest bırakacaklardır buyurmuştur. Yani bakın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam burada zina, ipek elbise yani erkekler için ipek elbise, şarap içmek bunlarla birlikte çalgı aletlerini sayıyor, musikiyi sayıyor. Yani haramlarla birlikte sayıyor ve bunları helal sayacaklar diyor. Yani asıl itibariyle bunlar haramdır diye açık bir ifadedir bu. Haram olan bir şey helal sayılır. Bundan dolayı suçlu olur. Rivayetlerin devamında okursunuz. Bukhari'de yer alır bu. İşte bunu yaptıkları zaman helak edilecekleri geçer. Hatta aralarında maymunlara, domuzlara, hayvan suretine çevrilecek kimselerin olacağını, işte yerin dibine geçirilecek kimseler olacağını da ifade ediyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bayramlarla ilgili olarak söyleyeceklerimiz bunlar. Allah izin verirse bir sonraki dersimizde yine önemli bir konu seferi namazı, yolcu namazı. Bunun mesafesi nedir, müddeti nedir? Bu konuda sahih hadislerde gelenler nedir? Bunları aktarmaya, işlemeye çalışacağız. Bu konuyla ilgili olarak anlaşılmayan, sormak istediğiniz bir yer var mı?
Bu şey diyecektim ben, bayram günü zaman bizim normalde bir ahrama ziyaret etmemiz de caiz değil mi?
Tabii. Yani bayram ziyaretleri meşru değil.
Etmesek de olmaz yani.
Şimdi burada insanlar şöyle bir gerekçe sunuyorlar. Ya bu Sıla-i Rahim. Bayramda Sıla-i Rahim yapıyoruz. Sıla-i Rahim genel manada bir ibadettir. Bidatın kaidelerinden birisi budur. Herhangi bir genel kapsamlı ibadeti belli günlere tahsis etmek bidattır. Kur'an'dan ve sünnetten delil olmadan belli günlere belli bir ibadetin tahsis edilmesi bidattır. Sen her zaman yap Sıla-i Rahim'ini. Niye bayram gününde özellikle? Bakın Sıla-i Rahim bir ibadet değil mi? İbadeti bayrama tahsis etmen, bakın işte bidat olan nokta budur. Herhangi bir ibadeti, Allah'a yakınlaşmak için yapılan bir şeyi, Allah'tan ve Resulünden gelen bir delil olmaksızın bir insanın yapması işte bu bidattır. İnsanlar Allah'a isyan etmeyi sadece günahlarla olur sanıyorlar. İnsan Allah'a ibadetlerle de isyan eder, bidat olan ibadetlerle. Akıl bunu güzel görebilir. Ya işte bayramdan bayrama, bu daha kötü. Sen niye Sıla-i Rahim'i bayramdan bayrama indirgiyorsun ki? Sen her zaman yapman lazım bunu. Ne demek? Bayram senede bir sefer, iki sefer yani.
Hocam, hilal meselesinde bu sohbetle şey anlayabilir miyiz? Yani tanımadığımız bir adam da onda bir kişiden bir daha helal gelse...
Tanımadığımız değil, adil olacak şahit. Yani büyük günahları açıktan işlemeyen, küçük günahları işlemekte de ısrar etmeyen bir kimse olması lazım. Bir tane adil şahit yeterli. Eğer şahitliğinde güven oluşmamışsa iki şahit talep edilir. Cümlemizde.
Bayramdan önce kabir ziyareti yapılabilir mi?
İşte bu da mesela Arefe gününe, Kurban Bayramı'nın öncesinde Arefe gününe tahsis edilen veya Ramazan Bayramı'nda bir gün öncesine tahsis edilen bidatlerden birisi. Kabirleri ziyaret etmek meşrudur, ölümü hatırlamak için. Bunu her zaman yapmak meşrudur. Ama bayramın önceki güne denildiği zaman bu da kitap ve sünnette gelmeyen bir sınırlamadır.
Bunlar gibi değil de hocam, bir de burada Kur'an içerisinde bir şey yapıyoruz da öyle değil
yani. Tabii şimdi... Kabir ziyaretlerine de bir sürü bidatler girmiş durumda. Kimisi mesela tasavvuf ehli kimseler buna ölülerden yardım isteme veya onları rabıta etme bidatını karıştırmışlardır ki bu şirk boyutuna varan bir bidattır. Diğer bazı kimseler kabirlerin yanında kurban kesme bidatını karıştırmışlardır. Onlar gibi olmayan yani bu bidatleri yapmayan kimseler de genel olarak yaygın bir uygulama kabirlerde Kur'an okumalarıdır. Bu konuda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis sabit olmamıştır. Rivayet edilen bazı hadisler var. Bunlar zayıftır. Sahihler, sahih olan rivayetlere de aykırıdır. Mesela bir Ayşe radıyallahu anh'a, ey Allah'ın Resulü kabirlerden geçtiğimizde ne yapalım dediğinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ona Kur'an okuyun diyebilirdi. Ama öyle demiyor. Selam vermesini emrediyor şu şekilde. Esselamu aleyküm ya dâre kavmil müminin. İnşaallahu inna bikum lahikun. Gafarallahu lena ve lekum. Ve bunun gibi diğer bazı lafızları da var. Yani selam üzerinize olsun ey müminler diyarının sakinleri. İnşallah yakında aranıza katılacağız. Allah dilerse yakında aranıza katılacağız. Allah bizlere de sizlere de bağışlasın. Mağfiret etsin. Bakın bu dua, bu selam ölülere yapılacak şeydir. Yani kabirlere uğrandığı zaman söylenecek söz bunlardan ibarettir.
Esselamu aleyküm ya ehlel kubur.
Kubur.
Kubur.
Evet.
Doğru değil mi?
İşte dediğim şey bu. Dara kavmin müminin dediğim yerde Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Bu şekilde de geliyor lafız dedim ya. Bir iki farklı lafız da geliyor. Sorun değil. Ama Kur'an okunması hiçbir yerde gelmiyor. Yani sahih hadislerde gelmiyor. Şayet bunun dinde yeri olsaydı Peygamber aleyhissalatü vesselam mutlaka bunu emrederdi. Sahabeler böyle bir hayırdan ölülerini mahrum etmeyi istemezlerdi. Muhakkak sahabelerden bu rivayet edilirdi. Hiçbir sahabeden yok böyle bir şey. Bilakis karşı çıkma var. Nebi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki evlerinizi kabirlere çevirmeyin. Bakara suresi okunan evden şeytan kaçar. O gün sabaha kadar uğramaz diyor. Sakın evlerinizi kabirlere çevirmeyin diyor ve bunun illeti olarak ya nafile namaz kılınmasını, nafile namazların evde kılınmasını ya Kur'an okunmasını bunları emrediyor. Yani bu ne demek? Kabirler namaz kılınmayan yerlerdir. Kur'an okunmayan yerlerdir. Evlerinizi kabirlere benzetmeyin. Yani evlerinizde Kur'an okumamak suretiyle, evlerinizde namaz kılmamak suretiyle kabirlere benzetmeyin. Evlerinizde Kur'an okuyun ve nafile namazlarınızı evde kılın. Kabirlere benzetmeyin. Yani evlerin kabre benzememesinin illeti evlerde namaz kılmak ve Kur'an okumaktır. Bu da gösteriyor ki kabirlerde namaz kılınmaz ve Kur'an okunmaz.
Namazda karşısını almak şartıyla namaz da kılınır.
Tabii sadece bir cenaze namazıyla ilgili bir rivayet var.
Bayramda kabirleri ziyaret ediyorlar. Arefe günü yapılıyor. Bir de bayramlarda.
İşte...
Bu da bir detay.
Tabii. Herhangi bir ibadetin, az önce zikrettik bakın. Herhangi bir kayıtla gelmemiş bir ibadetin kayıtlanması bidattir. Neyle kayıtlanması? Belli bir şahısla, belli bir zamanla, belli bir vakitle, belli bir mekanla sınırladığın zaman bu bidat olur. Mesela salavat. Allah Azze ve Celle kitabında emrediyor. Ya eyyühellezine amenu. Sallu aleyhi. Ona salat edin. Peygamber aleyhissalatü vesselama salat etmek genel bir emir mi? Genel bir emir. Bakın İbn Ömer radıyallahu anh'a birisini hapşırdığını işitiyor. Elhamdülillah ve selamu ala Resulullah diyor. Yani Allah'a hamdolsun, Resulüne de selam olsun diyor. Hapşırdığı zaman. İbn Ömer radıyallahu anh'a ona bir vuruyor. Ben de Allah'a hamd ediyorum. Ben Allah'ın Resulüne salat da ediyorum. Ama hapşırdıktan sonra Allah Resulü'nün bize öğrettiği şey elhamdülillah ala kulli hal dememiz. Budur diyor. Salatı nereden çıkardın demek istiyor yani. Salat yanlış bir şey mi? Değil. Ama hapşırmadan sonra söylenecek söz bu. Sen buna başka bir şey salat bile olsa, aslı itibariyle meşru bir ibadet bile olsa bak belli bir yere tahsis etmiş oluyoruz. Ama genel manada istediğin kadar salat et. Bu emredilmiş. Övülmüş.
O zaman namaz, farz namazdan hemen selam verdikten sonra Peygamber'e salavat okumak.
Bu hadiste geliyor. Yani sünnette geldiği için bunda değil. Bu sünnette gelen bir şey. Ebu Davud'un süneninde hasen bir istinadla geliyor. Hatta duasını komple salavatla yapmasını söylüyor. Duasının üçte birini, üçte ikisini hatta tamamını yapsa Allah ona kafi gelir diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Yani kişinin gönlünde ne varsa isteği, sığındığı ne varsa duasında sadece salavat okusun. Allah işte onun gönlündeki şeylere yeterli gelecektir diyor bu hadiste.
Hocam bu konuyla alakalı bir de şu öğle vakitleri, ikinin vakitleri biz tam ya anlayamadık. Geçen biz bir ölçüm yaptık.
Evet.
Boyumuz... uzunluğumuzun saate baktık 3'e çeyrek var ya da 2.5'ü geçmiş.
Evet.
Bir dedik şeye bakalım. bizim boyumuzun ikisinden sonra bir üçüncü boya başlıyor.
Şimdi
nasıl oldu? Biz onu anlayalım.
Şimdi bunu tarif ederken söylediklerimize iyi dikkat etmeniz lazım. Evet. Ayrıntıya iyi dikkat etmeniz lazım. Bakın şimdi. Şunu diktik.
Biz kendimiz dikildik.
Yani sen sürekli sabit kalacaksan bunu ta güneşin doğduğu andan itibaren dikkat etmen lazım. Şimdi güneş yükselirken eşyanın gölgesi batı tarafında uzuncadır. Güneş yükseldikçe bu gölge kısalır. Tam tepe noktasına geldiği zaman kısalma durur. Bir müddet sabit, stabil durur gölge.
Gölgesi mi oluşuyor? Ya son dibine mi geliyor?
Şimdi kış aylarında bu dibine kadar gelmiyor. İki katından daha fazla oluyor. Ben bunu izah ederken onu da söylemiştim. Yani kış aylarında veya bizim bölgelerimizde. Şimdi şunun iki katından iki santim kadar fazlası bir gölge oluyor. Azalmanın durduğu vakit. 10 dakika kadar böyle stabil bekliyor. Bu bekleyişten sonra, yani 10 dakika sonra hafif bir artışla, yani tam o durduğu yere bir işaret çekecek. Yani gölge stabil hale geldiği zaman oraya bir çizgi çekecek. Ve bekleyeceksin. 10 dakika sonra o çizgiyi aşan bir artış başlıyor. Gölge, güneş artık bu tarafa geliyor çünkü. Hem gölge bu tarafa kaymaya başlıyor, hem de onda bir artış başlıyor. O artışın başlamasıyla öğle vakti girer. Ondan sonra bekleyeceksin. Bu çizdiğin çizgi şunun boyu kadar, hangi eşyanın gölgesini nazara alıyorsan, onun boyu kadar daha arttığında, diyelim bu kaç santim? 10 santim misal. 10 santim daha gölge arttığında oraya da bir çizgi çiziyorsun. Tam kendi misli olduğu zaman ikindi vakti girmiştir. İki katına çıktığı zaman bu gölge tekrar bir kat daha çıktığı zaman artık ikindi vakti çıkmıştır. Zaten o vakit güneş sararır. Güneşin sarılığından da anlarsın.
Yani kerahat vaktine girer.
Tabii kerahat vaktine girer.
Yani akşam orada sabit bir yerde kalmayacağım.
İkide girmiş mi oluyor?
Şimdi biz buna saatle bir şey diyemiyoruz bakın. Saatlere takılıp kalmayın. Bu saatte değil. Bunu gözlemlemek lazım. Saate, belli bir saate odaklandığın zaman her zaman yanılırsın. Yani bunu gözlemlemek lazım. Ha ne yaparsın? Mesela biz şunu şöyle tespit ettik. Öğle vakti Diyanet'in takvimindeki vakitten 10 dakika sonra giriyor. 10 dakika sonra. Sen takvime bakarsın, hep 10 dakika sonrasına kılarsan öğle namazını o takvimdekinden, bunu tutturursun. Burada problem yaşamazsın. İkindi vaktine gelince, ikindi vakti de öğlen namazından yaklaşık 45-50 dakika sonra giriyor.
Onu mu baz alacağım hocam?
Yani şu vakitlerde öyle. Ama dediğim gibi güneş hava bir açılsın, tekrar bir gözlemleyelim. Neler değişmiş? Çünkü sen bunu düzenli bir işte dakikalık paylara şey yapamıyorsun. Onda her zaman tutmuyor yani hesap.
Şöyle bir şeyden uygulayalım hocam. Yani yerinden de uygulayalım.
Tabii açık alanda güneş ışıklarının, yani gölgenin etkilenmeyeceği bir ortamda bunu şey yapmak lazım, ölçmek lazım. Hem herkes bizzat gözüyle görürse daha iyi kanaatkar olur. İnşallah. Peki. Cümlemizden. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfuruke ve tuğbileyk.